Ayrım 2.
Fareyi kuyruğundan yakaladım ve bir kırbaç gibi sallayarak peyniri gırtlağından düşürdüm. Şulamit ve ben bu deney üzerine bazı notlar aldık. Eğer bu kuyruktan tutup sallama yöntemini insanlara da uygulayabilirsek belki bir şeyler başarabilirdik. Bir şey söylemek için henüz çok erken. Şubat 15. Wallschein benim pek basit bulduğum bir tez geliştirdi ve onun üzerinde deneyler yapmak için ısrar ediyor. Boğazında yemek kalan bir insanın ancak onun sözleriyle kurbana bir bardak su verilerek kurtarılabileceğini söylüyor. Önce şaka yaptığını düşündüm. Ama ortalıkta dolaşan gözlerine bakınca şaka yapmadığını anladım. Gerçekten de günlerdir bu düşünceyle dolaşıyordu. Ve laboratuvarın her tarafına çeşitli miktarlarda su doldurulmuş bardaklar dizmişti. Bu yaptığı konusunda pek emin olmadığımı söyleyince beni kötümserlikle suçladı. Ve ortada disko dans yapmaya başladı. Galiba benden hoşlanmıyor. Şubat 27. Bugün izin günümüzdü. Şulamit ve ben ormana motor gezisi yapmaya gittik. Doğaya kavuşur kavuşmaz bilimi filan unuttuk tabii. Şulamit bana bir kez evlendiğini söyledi. Kocası radyoaktif izotoplar konusunda çalışan bir bilim adamıymış. Ama tam da doktorasını senato önünde savunurken vücudu moleküllerine ayrışmış. Kişisel zevk ve seçeneklerimiz hakkında konuştuk ve ikimizin de aynı bakteriden hoşlandığını keşfettik. Şulamit'e onu öpersem neler hissedeceğini sordum. Şişinme dedi ve tahmin edeceğiniz gibi bunu söylerken de suratıma yağmurlar yağdırdı. Sonunda onun aslında çok güzel bir kadın olduğu sonucuna vardım. Özellikle ilk sıçınları geçirmez, kurşun bir levhanın arkasından bakıldığı zaman. 1 Mart. Artık Wallschein'in gerçekten çılgın olduğuna inanıyorum. Bir bardak su kuramını en az 12 kere denedi ama hiçbirinde başarılı olamadı. Ona değerli zaman ve paramızı boşa harcamaya kesmesini söylediğimde elindeki tabağı burnumun üzerine indirdi. Ben de bunsen ocağıyla onun sakalını tutuşturmak zorunda kaldım. Her zamanki gibi işler zorlaştıkça hayal kırıklıkları artıyor. 3 Mart. Tehlikeli deneylerimizde kullanabileceğimiz kobaylar bulmakta güçlük çektiğimiz için kafeterya ve lokantalarda dolaşmaya başladık. Tam biz oradayken boğazında yemek kalacak birilerini bulmayı umuyorduk. Şansımız Suichi Deli lokantasında Bayan Rose Maskovic adında birini tam bu durumda bulmamızdı. Ve ayak bileklerinden tutup kadını silkeledim. Bu çalışma sırasında kadının boğazından bir parça et düşürmeyi başardıysam da kadın pek hoşnut görünmedi. Wallschein bu tür hastaları sırtından tokatlayarak tedavi edebileceğimizi söyledi. Sonra da kendisine 32 yıl önce Zürih'te sindirim üzerine bir toplantıda Fermi tarafından anlatılan sırta vurma yöntemleri hakkında bazı bilgiler verdi. Hükümete başvurduk. Ama nükleer silahlar konulu bir projeyi öncelik tanıdığı için bizim projemize para yatırmadılar. Wallschein de birdenbire Shulamit'le olan ilişkimde bir rakip haline gelmişti. Dün biyoloji laboratuvarında ona olan ilgisini açıklayıp onu öpmeye kalkınca Shulamit kafasına donmuş bir maymunu indirivermiş. Çok karmaşık ve üzgün bir adamdı o. 18 Mart. Bugün Marcello'nun villasında Bayan Guidi Bertoni adlı bir kadını tam boğulma durumunda yakaladım. Makarna yerken mi yoksa boğazına pimpong topu kaçtığı için mi boğulduğu pek belli değildi. Tahmin ettiğim gibi sırtına tokatla vurma yöntemi bir işe yaramadı. Wallschein hala eski kuramında takılıp kaldığı için kadına suyla yardım etmek istedi. Masasından suyunu aldığı adam bu işten hoşlanmayınca lokantadan kovulduk. 2 Nisan. Bugün Shulamit özel bir tür kerpeten üzerine düşüncelerini açıkladı. Bu kerpeteni yaptıktan sonra insanların boğazına kaçan yemekleri bu yöntemle geri çıkarabilirdik. Herkes kerpeteni yanında taşıyacaktı. Ve Kızılaş'ta halka kerpeteni nasıl kullanacağını öğretecekti. Büyük bir umutla Belknap'ın deniz ürünleri lokantasına doğru yola çıktık. Bu kerpeten düşüncesini deneyebileceğimiz bir olayla karşılaşmayı umuyorduk. Bulduk da Bayan Faith Blitzschein adlı kadın tam boğazında yemek kaldığı anda gördük. Ama ben kadına yardım etmek için kerpeteni çıkarınca kadın korktu ve dişlerini elime geçiriverdi. Ben de elimdeki kerpeteni kadının boğazına düşürdüm. Şansımıza kocası Nathan kadını tuttuğu gibi havaya kaldırdı ve onunla bir yoyo gibi bir iki el oynayınca bir felaket önlenmiş oldu. 11 Nisan. Projemiz sona erdiriliyor ve biz daha başarıya ulaşamadık. Bizi parası olarak destekleyen firma bize yaptığı yardımı kesmeyi ve bütçenin geri kalanını şaka oyuncaklarına yatırmayı kararlaştırmış. Bu haberi duyunca çok üzüldüm ve rahatlamak için Charles Irmağı boyunca yürüyüşe geçtim. Bir yandan da bilimin sınırları hakkında düşünüyordum. Belki de insanların yemek yerken boğulmaları kimsenin umurunda değildi. Belki de tüm boğulanlar evrensel bir düzenin parçasıydı. Neden her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz ki? Bilim her şeyi kontrol edebilir mi? Bir insan büyük bir parça et yutar ve lokması boğazında kalır. Bundan daha basit ne olabilir ki? Bu da evrenin olağanüstü düzenin bir başka örneği değil mi? Ama tüm yanıtları öğrenemeyeceğiz. 20 Nisan. Dün son günümüzdü. Büroya gittiğimde Shulamit'le karşılaştım. Hem herpes hastalığı üzerine yazılmış bir makaleyi inceliyor, hem de akşam yemeğinde kendini tutsun diye bir ringa balığı yiyordu. Ona yavaşça arkadan yaklaştım ve ancak bir aşığın tadabileceği o mutluluğu tatmak için ellerimi beline dolayıverdi. Birdenbire boğazında kalan balık nedeniyle tıkandı ve öksürmeye başladı. Kollarım hala onun beline dolanıktı ve bilimsel bir şans olarak yumruğumu hafifçe birkaç kez sırtına vurdum. Birden oldu. Üçüncü vuruşumdan sonra ringa balığı yoluna devam etti. Bir saniye sonra ise sevdiğim kadın karşımda eskisi kadar sağlıklı duruyordu işte. Olanları Walsheim'a anlattığımda tabii ringa balığı yerken oluyor. Bakalım demir alaşımlı metallerle de olacak mı dedi. Ne dediğini anlayamadı. Umurumda da değildi zaten. Artık proje bitti. Belki de herkesin dediği gibi başarısızlığa uğradık. Ama biliyorum bir gün bizi takip edenler olacak ve eninde sonunda başaracaklar. Bir gün çocuklarımızın ya da torunlarımızın, insanların boğazında kalan yemekler nedeniyle ölmeyecekleri bir dünyada yaşayacaklarını umut ediyorum. Kişisel bir notla bitireyim. Shulamit ve ben yakında evleniyoruz ve ekonomik olarak biraz daha rahatlayana kadar o, Walsheim ve ben birinci sınıf bir dövmeci salonu açmaya karar verdik. Metterlink listeleri. Venal ve oğulları yayın evi sonunda herkes tarafından büyük bir merakla beklenen Metterlink'in çamaşırhane listelerinin ilk cildini basmışlardır. Hans Metterlink'in seçilmiş çamaşırhane listeleri. Cilt 1, 436 sayfa. $18.75. Cildin sonuna tanınmış Metterlink uzmanı Gunther Eisbach'ın yorumları da eklenmiştir. Bu harika yapıtın tamamı bitmeden ilk cildinin yayınlanmasının nedeni Venal ve oğullarının Metterlink'in romanlarından, oyunlarından, notlarından, günlüklerinden ve mektuplarından zaten büyük oranda kâr ettikleri dedikodusunu yalanlamaktır. İşte size birinci Metterlink listesi. Liste No. 1. 6 don, 4 fanila, 6 çift mavi çorap, 4 mavi gömlek, 2 beyaz gömlek, 6 mendil. Kola istemez. Görüleceği gibi yukarıdaki olağanüstü liste, arkadaşları tarafından Prag canavarı denilen, daha yani iyi bir tanıtım girişidir. Bu liste, Metterlink ünlü yapıtı, Canavar Peynir'in itiraflarını kaleme alırken yazılmıştı. Bu kitabında Metterlink, Kant'ın evren konusundaki düşüncelerinde yalnızca yanıldığını kanıtlamıyor, aynı zamanda onu hiçbir zaman Çek kabul etmediğini de kanıtlıyordu. Bu dönemde kolaya karşı olan tutum, Metterlink'in yapıtlarında açıkça görülecektir. Söylendiğine göre, çamaşırları geri geldiklerinde çok sert olurlarsa, Metterlink odasına kapanıyor ve üzüntüsünden günlerce kimseyle görüşmüyordu. Bir keresinde donlu koladıkları için odasına kapanmış ve üzüntüsünden günlerce ağlamış. Breuer diye araştırmacı ise onu yalnızca bu yönden söz etmiyor. Metterlink'in durmadan bazı adamlar tarafından kulaklarına bir şeyler fısıldandığı duygusuna da kapıldığını yazıyordu. Metterlink, Paranoid Depresif Psikozlar ve İlk Listeleri, Zeiss Yayınları. Bu talimatları izlememe konusundaki tutum Metterlink'in tek oyunu Astım'da da ortaya çıkar. Orada Needleman karakteri bir keresinde bir tenis topunu yanlışlıkla kiliseye getirir. Liste No. 2. 7 don, 5 fanila, 7 çift siyah çorap, 6 mavi gömlek, 6 mendil. Kola istemez. Yukarıda görülen listenin en şaşırtıcı yanı 7 çift siyah çorap bölümüdür. Çünkü herkes bilir ki Metterlink maviden çok hoşlanırdı. Gerçekten de yıllar yılı kendisi maviden başka tüm renklerin çok can sıkıcı olduğunu söyleyip durmuştur. Hatta bir keresinde Rilke'yi kahverengi gözlü kadınlardan hoşlandığını onun yanında söylediği için bir fıçı balın içine atmıştı. Anne Freud'a göre Metterlink'in çoraplarının fallik annenin dışa vurumu olarak yorumlanmaları, Psikanaliz Dergisi, Kasım 1935. Onun birdenbire iç çamaşırlarına dönmesi Beyrut olayından sonra yaşadığı mutsuzluktan kaynaklanmaktadır. Bu olayda Tristan operasının ilk perdesinin en heyecanlı yerinde büyük bir gürültüyle hapşıran Metterlink operanın zengin sahiplerinden birinin Peru'nun kafasına uçup gitmesine neden olmuştu. Seyirciler dona kalmışlardı. Ama Wagner, onun sonraları özdeyiş haline gelecek olan herkes hapşırabilir anlamlı sözüyle savunmuştu. Tam bu sırada Wagner'in eşi Cosima ağlamaya başladı ve Metterling'i kocasının işini bozmaya çalışmakla suçladı. Metterling'in Cosima'ya bazı yakınlaşma nitelikleri taşıdığı kesindi. Onu bir keresinde Leipzig'te ve bir keresinde de 4 yıl sonra Ruhr Vadisi'nde kadının elini tuttuğunu biliyoruz. Danzig'te ise kadın ayağına bastığı için kadın bir daha onu görmeme kararı aldı. Metterling eve döndüğü zaman büyük bir umutsuzluk içinde Bir Pilicin Düşünceleri adlı yapıtını kaleme aldı ve orijinal el yazmalarını da Wagner ailesine adadı. Onların bu el yazmalarını bir ayağı kısa gelen mutfak masasını dengelemek için kullandıklarını öğrenince korkunç bir hayal kırıklığına uğrayan Metterling artık koyu renk çoraplar giymeye başladı. Ev sahibesi ona artık eski rengi maviye dönmesini ya da en azından kahverengiyi bir denemesini söylediği zaman Metterling ona şöyle dedi. Paşaklı karı, bir de markasını söyle bari. Liste No. 3, 6 mendil, 5 fanila, 8 çift çorap, 3 yatak çarşafı, 2 yastık kılıfı. Gördüğünüz gibi bu listede ilk kez yatak çarşaflarından söz edilmektedir. Metterling gerçekten de yatak çarşaflarına bayılırdı, hele yastık kılıflarını. Çocukluklarında ve o kız kardeşi yastık kılıflarını kafasına geçirip hayaletçilik oynarlardı. Bu oyun Metternich kafasında yastık kılıfıyla bir uçuruma yuvarlanana dek sürdü. Metternich temiz yatak çarşaflarında uyumayı severdi. Yarattığı karakterler de öyle. Ringa Ağı adlı yapıtında demirci Horst Wasserman çarşafları zamanında değiştirmediği için karısını öldürür. Yine Çobanın Parmağı adlı yapıtında baş karakter Jenny, Kleinman adlı sevgilisinin yatma teklifini bir şartla kabul eder. Eğer çarşaflar yumuşak olursa. Ne yazık ki çamaşırhaneler bu konuda hiçbir zaman Metternich kadar duyarlı olamadılar. Ve bu olay karşısında duyduğu üzüntü onu, "Nereye gidiyorsun koca budala?" adlı yapıtını bitirmekten alıkoydu. Metternich'in uzun süredir planladığı şiir kitabı bitirmekten alıkoyuyorsa, ünlü dördüncü listesinde görülen zamansız aşktır. Liste No. 4. 7 don, 6 mendil, 6 fanila, 7 çift siyah çorap, kola istemez, özel hızlı serviste bir günde hazırlanacaklar. 1884'te Metterling, Lou Andreas Salom'la tanıştı. Ve görüyoruz ki birden tek günlük hızlı servislere ilgi duymaya başladı. Aslında ikisi Nietzsche tarafından tanıştırılmışlardı. Nietzsche kadına tanıştırılırken Metterling'in ya dahi ya da budala olduğunu söylemiş ve hangisi olduğunu anlamayı ona bırakmıştı. O günlerde hızlı servis Avrupa'da hızla yayılıyordu, özellikle de entelektüeller arasında. Metternich de bu işten hoşlanıyordu. Bu iş öncelik demekti. Metternich öncelikten hoşlanırdı. Randevularına sık sık söylediği zamandan önce giderdi. Hatta bazen gittiği evin bekleme odasına birkaç gün beklemek zorunda kaldığı bile olurdu. Lüü de her gün çamaşır değiştirmekten hoşlanırdı. Çocuk gibi neşeli bir kadındı. Sık sık Metternich'i ormanda yürüyüşe çıkarır ve ondan son yapıtları hakkında bilgiler almaya çalışırdı. Bazen de soyardı onu. İç çamaşırlarını, özellikle mendillerine bayılırdı. Ama en çok hoşuna giden yer ise donlarıydı. Bir keresinde Nietzsche'ye Metterling'in donlarının, böyle buyurdu Zerdüş dahil, o güne kadar gördüğü en yüce şey olduğunu yazmıştı. Nietzsche bu olay karşısında soğukkanlılığını korudu ama yine de bunu kendisine yediremedi. Bir kere arkadaşına Metterling'in donlarının son derece Hegelci bulduğunu söylemişti. 1886'daki büyük tel ve kıtlığından sonra Salon ve Metternich ayrıldılar. Ama Metternich bu konuda Lou'yu affetmişti ve Lou hakkında şöyle diyordu. Kafasında bazı iyi noktalar var. Liste No. 5. 6 fanila, 6 don, 6 mendil. Yukarıda görülen liste tüm uzmanları şaşırttı. Çünkü listede hiç çorap yoktu. Gerçekten de Thomas Mann yıllar sonra onu aşırı etkileyen bu listeyi okuduktan sonra Çorapçı Musa adlı bir oyun yazdığını ama ne yazık ki oyunun müsveddelerini bir sokak ızgarasına düşürdüğünü söyleyecekti. Neden bu ebedi deha haftalık çamaşır listesinden birdenbire çorapları çıkarmıştı? Bazılarına göre bu yaklaşan deliliğin belirtisiydi. Bazıları ise öyle düşünmüyordu. Aslında Metterling'in o günlerde bazı ilginç davranışlarda bulunmadığını söylemek de yanlış olur. Durmadan ya bazı insanlar tarafından izlendiğini ya da bazı insanları izlediğini iddia ediyordu. Yakın arkadaşlarından birine hükümetin onun çenesini çalmak için bazı kişileri görevlendirdiğini söylemiş ve bir keresinde de Jena tatildeyken 4 gün boyunca ağzından patlıcandan başka laf çıkmamıştı. Bu olaylar tabii ki yoruma çıktılar ve eksik olan çorapları açıklamıyorlardı. O günlerde Kafka bu olaydan çok etkilendi ve çorap giymemeye başladı. Eisenbach ise bizi kesinlikle çorap giyildiği konusunda uyarıyor. Metternich'in yapmaya bıraktığı şey onları çamaşırhaneye göndermekti. Çünkü yaşamının bu döneminde ev sahibesi olan Frau Milner onun çoraplarını kendisi yıkamak istemişti. Bu jest Metternich'i o denli etkiledi ki ölümünden sonra tüm servetini kadına bıraktı. Tüm serveti siyah bir şapka ve biraz tütündü. Sonraları Frau Milner, Metternich'in Brandt Ananın Cerahati adlı oyununda Hilda karakteri olarak ortaya çıktı. Liste No. 6. 25 mendil, 1 fanila, 5 don, 1 tek çorap. Metternich'in karakterinin 1894'e doğru artık iyice parçalanmaya başladığı yukarıdaki listeden de anlaşılabiliyor. Bu arada Freud'la tanışmalarını öğrenmek bizim için hiç sürpriz olmuyor. İkili ilk kez Viyana'da karşılaşmışlar ve Ödipus üzerine girdikleri bir tartışmanın sonucunda Freud odadan setliyle çıkarılmıştı. Tartışmaları çok ateşli geçiyordu ve Freud'un not defterine bakacak olursak Metternich ona gerçekten düşmandı. Bir keresinde Metternich onun sakalını kollamaya kalkışmış ve onun çamaşırcasına benzediğini söylemişti. Sonunda Metternich'in babasıyla olan ilişkisi psikanaliz seanslar sonucunda belirmeye başladı. Aslında Metternich'in öğrencileri babasını zaten tanıyorlardı. Adam sık sık sınıfa gelir ve herkesin önünde Metternich'e sosis diyerek onu gülünç duruma düşürürdü. Freud bir keresinde Metternich'in ona anlattığı anahtar olayını şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarla birlikte bir akşam yemeği partisindeydik. Birdenbire içeriye elinde bir bardak çorba olan bir adam giriyor. Beni iç çamaşırlarım yüzünden suçlayınca bir kadın beni savunmak istiyor. O anda kadının alnı düşüyor. Herkes gülmeye başlıyor. Ama benim çamaşırcım gülmüyor. Bir köşede oturmuş ve kulaklarına yulaf çorbası dolduruyor. Babam içeri girip kadının alnını alıyor ve dışarı kaçıp yaşasın yaşasın artık benim de bir alnım var. Aptal oğlumun alnına muhtaç değilim artık diye bağırıyor. Bu beni çok üzüyor ve Burgomaster'ın çamaşırhanesini öpmek için dayanılmaz bir istek duyuyorum. Burada hasta ağlıyor ve rüyanın gerisini hatırlamıyor. Bu rüyadan alınan verilerle Freud Metternich'i tedavi etti. Sonra ikisi iyi arkadaş oldular ama yine de Freud hiçbir zaman Metternich'in kendisini arkasından yürümesine izin vermedi. Bundan sonra basılacak olan ikinci ciltte Eisenbach 7-25 listelerini yorumlayacak ve Metternich'in özel çamaşırcı kadın yıllarını inceleyecektir. Yeni mezunlara konuşmam. İnsanoğlu bir kez daha tarihteki dönüm noktalarından birini yaşamaktadır. Önümüzde bazı seçenekler var. Bunlardan biri umutsuzluğa ve düş kırıklığına gider. Diğeri ise yok oluşa. Şanslıysak doğru yolu seçecek kadar akıllıca davranabiliriz. Burada herhangi bir karamsarlık duygusuyla konuşmuyorum. Benim söylemek istediğim, bazıları tarafından yanlışlıkla kötümserlik olarak algılanan, yaşamın ve varlığın anlamsızlığını kavrama karşısında duyulan paniğin farkına varılmasıdır. Benim sözünü ettiğim, modern insanların içinde bulunduğu çıkmazdır. Modern insan terimi burada Nietzsche'nin Tanrı öldü saptamasından sonra ve çok satan I Wanna Hold Your Hand adlı planın piyasaya sürülmesinden önce doğan insanları kapsamaktadır. Bu ikilem her iki biçimde bir şekilde anlatılabilir. Ama bazı dil bilimci filozoflar onu matematiksel bir hale getirmeye, sonra da portatif olarak piyasaya sürmeye çalışıyorlar. En basit biçimiyle söylersek sorun şudur. Anlamı yalnızca benim bel ölçümden ve gömlek numaramdan oluşan bu ölümlü dünyada yaşamanın anlamı nedir ki? Bu zor bir sorudur. Özellikle bilimin bizim umutlarımızı boşa çıkardığını düşünürsek. Aslında evet bilim birçok hastalığı alt etti. İnsanı aya bile gönderdi. Ama bugün hala 80 yaşında bir adam 3 tane 18'lik fıstık kızla aynı odaya konsa bile bir şey yapamamaktadır. Çünkü asıl sorunlar hiç değişmiyor. Peki tüm bu olan bitenden sonra insan ruhu bir mikroskop altında incelenebilir mi ki? Belki ama şu en pahalı ve çift gözlü olanlarından kullanmalısınız. Bildiğimiz dünya, dünyanın en gelişmiş bilgisayarının beyni, bir karıncanın beyni kadar bile sofistike olmadığı bir yerdir. Burada karınca yerine akrabalarımızın büyük çoğunu da örnek verebiliriz ama neyse. Zaten onlara aile düğünleri ve bazı özel durumlar dışında katlanmak zorunda değiliz. Bilim her zaman bağımlı olduğumuz bir şeydir. Eğer göğsümde bir ağrı hissedersem röntgen filmimi çektirmeliyim. Peki ya röntgen ışının bana vereceği radyoaktif zarar? Ameliyat olmak da isteyebilirim. Tabi ameliyattan önce bana oksijen verecekler. Ya o sırada asistanın canı o anda elinde sigara içmek isterse? Biliyorsunuz bir sonraki karede ben üzerimde pijamalarımla Dünya Ticaret Merkezi'nin üzerinden uçuyorum. Bilim bu mu? Evet. Bilim bize peyniri nasıl pastörize edeceğimizi öğretti. Ama ya hidrojen bombası? Böyle bir bombanın masadan kazara yere düşmesi sonucunda neler olduğunu hiç gördünüz mü? İnsan sonsuzun soruları karşısında bunaldığı zamanlar bilim nerede? Evren nasıl yaratıldı? Ne zamandır çevremizde? Bir patlama sonucu mu yoksa Tanrı'nın bir sözüyle mi oluştu? Eğer ikincisi doğruysa Tanrı neden o sözü 2 hafta erken söylemedi? Böylece mevsim sıcaklarından daha çok yararlanamaz mıydı? İnsan ölümlüdür derken ne demek istiyoruz? İltifat olmadığı kesin. Ne yazık ki din de bizim umutlarımızı boşa çıkardı. Miguel de Unamuno'nun bilinçliliğin sonsuz ısrarı dediği olay hiç de kolay yutulur bir lokma değildir. Özellikle de Taker'i okurken eskiden insanların her şeye göz kulak olan bir tanrının varlığına inandıkları için ne kadar rahat olduklarını düşünürüm hep. Ama eski insanın da karısı şişmanlamaya başladığında ne kadar hayal kırıklığına uğradığını varın siz düşünün. Çağdaş insan huzursuzdur. Kendini bir sadakatsizlik fırtınası içinde görmektedir. Bugünlerde buna moda deyimiyle yabancılaşma deniliyor. Çağdaş insan artık savaşın vahşetini görmüştür. Doğal felaketlere uğramıştır. Dahası damsız girilemeyen diskolara girmeye kalkmıştır. Benim yakın arkadaşlarımdan biri olan Jacques Monod hep evrenin rastlantısallığından söz eder durur. Her şeyin rastlantılara bağlı olduğuna inanır. Tabii ki sabah kahvaltısı dışında. Çünkü onu ev sahibi getirmektedir. Hep dinsel bir varlığa inanmanın insanı rahatlattığı söylenir. Ama bu da bizi insani sorumluluklarımızdan uzaklaştırmaz mı? Ben kardeşimin bekçisi miyim? Tabii ki. Ama bu konuda Prospect Park Hayvanat Bahçesi de bana yardımcı oluyor. Tanrısız insan teknolojiyi tanrı yapmıştır. Ama yine de yeni aldığı bıyık arabasıyla bir piliç lokantasının ön camından içeri giren arkadaşım Ned Zipski'ye teknoloji ne kadar yardım edebilir ki? Örneğin benim tost makinem 4 yıldır doğru düzgün çalışmıyor. Üzerinde yazılı tüm talimatları izliyor ve içine 2 parça ekmek koyuyorum. Ama birkaç saniye sonra havaya uçuyorlar. Bir keresinde çok sevdiğim bir kadının burnunu kırdılar. Ama bilimin bize yararları olduğunda yadsıyamayız. Tabii ki telefon iyi bir araç. Buzdolabı da, havalandırma da. Yani aslında her havalandırma değil. Örneğin kız kardeşim Henry'ninki değil. Onunki bir sürü gürültü yapıyor. Yine de iyi soğutmuyor. Ne zaman tamirci gelse daha da kötü oluyor. Kardeşime yenisini almasını söylüyorum. Tamircisi de söylüyor. Kardeşim yakındıkça tamircisi canını sıkmamasını söylüyor. Bu adam gerçekten yabancılaşmış. Yalnızca yabancılaşmamış, durmadan da eşek gibi sırıtıyor. Aslında sorun liderlerimizin bize gelişmiş ve mekanize bir toplum için önceden hazırlanmamış olmaları. Bugün için politikacıların hemen hemen hepsi ya yetersiz insanlar ya da rüşvetçiler. Bazen aynı anda ikisi birden oluyorlar. Hükümet sokaktaki adamın isteklerine karşı son derece duyarsız. Eğer 57 yaşından gençseniz milletvekilinizle telefonla bile görüşemezsiniz. Ama yine de burada demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğunu iddia edebilirim. En azından demokrasilerde kişisel haklar güvence altındadır. Hiçbir yurttaşa işkence yapılamaz, boş yere hapse atılamaz ve bazı Broadway oyunları zorla seyrettirilemez. Günümüzün önemli sorunlarından biri de terörizmdir. Bugünlerde patlayacağından emin olmadan ekmek bile dilimleyemiyorsunuz.